Ayrım 13.
Carol Ernest'in davetine icabet etmedi. Kendi gündemi vardı onun. Hazır hayatımda beni hayal kırıklığına uğratmış olan erkeklerden bahsederken bir istisnayı anlatmam gerekiyor. Redcliffe'de öğrenciyken tehlikeli bir psikolojik duruma düşmüştüm. Hayatımın en kötü dönemiydi. Umudumu yitirmiştim. Çöküntü içindeydim. Kendimi yetersiz, çirkin hissediyordum. Sonra hepsinin üstüne tüy diken bir şey oldu. Ortaokuldan beri çıktığım Rusty terk etti beni. Tam anlamıyla dibe vurdum. İçkiye, uyuşturucuya başladım. Okula bırakmayı, hatta intiharı bile düşündüm. Sonra bir terapist çıktı karşıma. Doktor Larf Cook. Ve hayatımı kurtardı. Olağanüstü sevecen ve nazikti. İnsana güç veren bir adamdı. Ne kadar görüştün onunla? 1,5 yıl kadar. Terapistim olarak yani. Bundan ötesi de mi var Carol'ın? Bu konuya girmekte biraz tereddüt ediyorum. O adama gerçekten değer veririm ve yanlış anlamanı istemiyorum. Carol bir kağıt mendil alıp kendini zorlayarak bir damla gözyaşı akıttı. Devam edebilecek misin? Aslında benim için hiç kolay değil bunu anlatmak. Onu yargılamandan çekiniyorum. İsmini hiç söylememeliydim. Terapinin gizli tutulduğunu biliyorum ama bu konuda bana sormak istediğin bir şey var mı Carol'ın? Ona kendisinin bir terapist olduğunu, kendisine soru sorabileceğini ve onun da bütün soruları cevaplayacağını anlatmakla vakit kaybetmek istemiyordu Ernest. Allah kahretsin diye düşündü Carol. Bir yandan da huzursuz biçimde kıpırdanıyordu sandalyesinde. Carol'ın, Carol'ın, Carol'ın. Her cümlede Carol'ın demesi şart mübareğin. Sonra devam etti. Soru mu? Evet var aslında. Hem de bir tane değil. İlk olarak bu. Tamamen aramızda kalacak mı? Başka kimseye söylemeyeceksin değil mi? İkincisi de kalıplaşmış düşüncelere göre onu yargılayacak mısın? Aramızda kalacak mı? Kesinlikle bana güvenebilirsin. Sana güvenmek ha diye geçti Carol'ın aklından. Tabii. Ralph Cook'a ne kadar güvenebilirsem. Doğruyu söyleme konusundaki kararını bu ilk seansa iyice yedirerek dedi ki Ernest. Yargılamaya gelince benim buradaki görevim anlamaktır. Yargılamak değil. Bunun için elimden geleni yapacağım ve bu konuda sana karşı açık olacağıma da söz veriyorum. Başka sorun varsa onları da cevaplayayım. Pekala söyleyeyim gitsin. Doktor Cook ve ben sevgili olmuştuk. Birkaç seansa devam ettikten sonra beni yatıştırmak için zaman zaman sarılmaya başladı. Ve işte bunlardan birinde ansızın olan oldu. Muayenehanesindeki o şahane acemalısının üstünde. Hayatta karşıma çıkan en güzel şeydi bu. Hayatımı kurtardı işte. Başka nasıl anlatmalı bilemiyorum. Her hafta ona gidiyordum. Ve her hafta sevişiyorduk. Yaşadığım bütün o azap, bütün sefillik yok oluvermişti. Sonunda Doktor Cook artık terapiye ihtiyacım olmadığına karar verdi. Ama ilişkimiz bir sene daha sürdü. Onun sayesinde yüksek okulu bitirip hukuk fakültesine girdim. Hem de en iyisine. Chicago Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesine. Sen hukuk fakültesine gidince ilişkiniz bitti mi? Büyük ölçüde. Ama bir iki kez ona ihtiyaç duyduğumda uçağa atlayıp Cambridge'e gittim. Ve her seferinde beni bekler buldum onu. Her seferinde ihtiyaç duyduğum desteği sağladı. Hala hayatında mı? Öldü. Genç yaşta öldü. Ben hukuk fakültesini bitirdikten 3 yıl kadar sonra. Galiba onu aramaktan hiç vazgeçmedim. Kısa bir süre sonra Vine'la yani kocamla tanıştım ve evlenmeye karar verdim. Acele verilmiş bir karardı ve yanlış bir karar. Belki de Ralph'i o kadar çok istiyordum ki kocamda onu bulduğumu hayal ettim. Carol biraz daha kağıt mendil alarak Ernest'in kutusunu boşalttı sonunda. Artık kendini sıkması gerekmiyordu. Gözyaşlarını akıtmak için. Kendi bildikleri gibi akıyordu yaşlar. Ernest masasının çekmecesinden bir kutu daha kağıt mendili çıkardı. Kutunun plastik kılıfını yırttı ve açılışı yapmak üzere iki kağıdı çekip Carol'a uzattı. Döktüğü gözyaşlarına kendi de şaşırmıştı. Uydurduğu hikaye gerçeğe dönüşürken kendi hayatına dair trajik ve romantik bir bakış hakim oluyordu benliğine. Kendinden bu kadar çok veren, böylesine muhteşem bir adam tarafından sevilmek ne yüce bir şeydi. Ve onu sonsuza dek kaybetmiş olmak ne kadar korkunç, ne kadar dayanılmaz bir şey. Tam burada daha da feci ağlamaya başlamıştı Carol. Sonunda iç çekişlerinin arkası kesildiğinde kağıt mendilleri bir yana bırakıp beklenti içinde Ernest'e çevirdi bakışlarını. İşte anlattım. Yargılamıyor musun? Bana doğruyu söyleyeceğine söz vermiştin. Ernest köşeye sıkışmıştı. İşin doğrusu bu merhum Doktor Cook'a karşı pek merhamet duyamıyordu. Önündeki seçenekleri hemen gözden geçirdi. Unutma diyerek hatırlattı kendini. Her şeyi açıkça söyleyeceksin ama beceremiyordu. Bu durumda her şeyi açıkça söylemek hastasının çıkarları açısından uygun değildi. Seymour Trotter'la yaptığı görüşme terapistlerin hastalarını cinsel olarak suistimal etmesiyle ilgili ilk deneyimiydi onun. Bunu izleyen 8 yılda daha önceki terapistleriyle cinsel ilişkiler yaşamış olan birkaç hasta görmüştü. Ve hepsinde de sonuç hasta açısından facia alıyordu. Ve Seymour'un gönderdiği fotoğrafa rağmen, bir zafer edasıyla havaya kaldırdığı eline rağmen, bel içinde aynı sonucun geçerli olmadığı ne malumdu? Mahkeme sonucunda büyük bir para almıştı elbette. Bel, ne olacak? Seymour'daki beyin hastalığı hızla ilerleyen cinstendi. Herhalde bir iki yıl içinde Bell ömrünü tam gün hasta bakıcılık ederek geçirmeye mahkum olmuştu. Yo, Bell açısından sonucun uzun vadede olumlu olduğunu hiç kimse söyleyemezdi. Hiçbir hasta içinde böyle olduğu duyulmuş değildi. Ama işte bugün burada Carol'ın diyordu ki o ve terapisti sürekliliği olan bir cinsel ilişki yaşamışlar ve bu ilişki kadının hayatını kurtarmış. Şaşa kalmış Ernest. İlk tepkisi Karen'in anlattıklarının doğru olmadığını düşünmek oldu. Belki de bu Doktor Cook'a duyduğu aktarım öylesine güçlüydü ki hakikati kendinden bile saklamıştı Karen. Ne de olsa Karen'in sıkıntılarından tamamen kurtulmuş olmadığı ortadaydı. Üstünden 15 yıl geçtiği halde hala gözyaşı döküyordu onun için. Üstelik Doktor Cook'la ilişkisinin bir sonucu olarak kötü bir evlilik yapmış ve o zamandan beri de gün yüzü görmemişti. Dikkatli ol diye kendi kendini uyardı Ernest. Ön yargılı bakma buna. Ahlakçı, doğrucu bir tavır alacak olursan hastanı kaybedersin. Açık ol. Karen'ın dünyasına girip o dünyayı yaşamaya çalış. Ve hepsinden önemlisi şimdilik Doktor Cook'u kötüleme. Marsh da öğretmişti bunu. Hastaların çoğu kendilerini zedelemiş olan terapistlere karşı güçlü bir bağ geliştiriyor ve duydukları aşkın kalıntılarını temizlemek için zamana ihtiyaçları oluyordu. Cinsel suistimale uğramış hastaların birlikte çalışabilecekleri birini bulana kadar birkaç terapist değiştirmesi alışılmışın dışında bir durum değildi. Yani baban da, abin de, kocan da sonunda ya seni terk ettiler ya da sana ihanet ettiler ya da kapına kıstırdılar. Gerçekten sevdiğin yegane erkekse öldü. Bazen ölüm de terk edilme gibi gelir insana. Kendinden iğreniyordu Ernest. Kullandığı terapi klişelerinden de iğreniyordu. Ama bu şartlar altında daha iyisi gelmiyordu elinden. Doktor Cook da güle oynaya gidip ölmedi herhalde. Carol daha ağzından çıktığı anda pişman oldu böyle dediğini. Salaklık etme diye kendi kendini azarladı. Sen bu herifi baştan çıkarmaya çalışıyorsun. Onu kafaya almaya çalışıyorsun. Ne bok yemeye hırçınlık edip şu harikulade Doktor Cook'u savunuyorsun ki? Senin hayal gücünün ürününden başka bir şey mi o herif? Özür dilerim doktorlar. Yani Ernest. Senin de öyle demek istemediğini biliyorum tabii. Galiba şu anda Ralph'ı çok özledim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Biliyorum Karen. İşte bu yüzden yakın olmamız önemli zaten. Ernest, Karen'ın gözlerinin irileştiğini fark etti. Dikkatli ol diye ikaz etti kendini. Onu baştan çıkarmaya çalıştığını düşünecek şimdi. Daha resmi bir ses tonuyla sözüne devam etti. İşte tam da bu yüzden terapist ile hasta aralarındaki ilişkiye dahil olan her şeyi incelemek zorundalar. Mesela birkaç dakika önce senin benden rahatsız olman gibi. İyi diye düşündü. Bu çok daha iyi oldu. Düşüncelerini benimle paylaşacağını söylemiştin. Onu ya da beni yargıladın mı diye merak ediyorum galiba. Bu bir soru mu Carol'ın? Ernest zaman kazanmaya çalışıyordu. Hey ya Rabbim, bas bas bağırarak mı sormam gerekiyor yani diye düşündü Carol. Peki yargıladın mı? Ne hissettin? Ralph için mi söylüyorsun? Biraz daha zaman kazanalım. Başıyla doğruladı Carol. İçten içe feryat etmeye başlamıştı. Ernest yangına körükle gitmemeye çalışarak doğruyu söyledi. Yani çoğunlukla doğruyu. İtiraf etmeliyim ki anlattıkların dengemi bozdu. Ve sanırım onu yargılıyorum ama hala düşünmekteyim. Dosyayı kapatmış değilim. Senin yaşadıklarını anlamak istiyorum. Dengemin niye bozulduğunu da anlatayım mı diye devam etti Ernest. Onun sana olağanüstü büyük yardımı dokunduğunu söylüyorsun ve ben de sana inanıyorum. Buraya gelmişsin, bana bu kadar para ödüyorsun. Niye doğruyu söylemeyesin ki? Yani söylediklerinden şüpheye düşmüyorum. Yine de hadi muazzam miktarda mesleki literatürü ve klinikteki çok geniş bir mutabakatı bir yana bırakalım. Sırf kendi deneyimlerim bile tamamen farklı bir sonuca götürüyor beni. O da şöyle, hasta ile terapist arasındaki cinsel ilişki kesinlikle hastaya zarar verir ve sonunda terapiste de zarar verir gayet tabii. Carol bu teze karşı iyi hazırlık yapmıştı. Bakın doktorlar, pardon Ernest, yakında alışırım. Ruh doktorlarının gerçek birer insan olduğuna, yani ilk adları falan olabileceğine alışkın diyelim de, genellikle unvanlarının arkasına saklanırlar. Senin gibi insani yanlarıyla çıkmazlar hastanın karşısına. Ne diyordum? Ha evet. Sana girip gelmeye karar verme sürecinde kütüphanedeki bibliografini inceleme cüretini gösterdim. Eski bir mesleki alışkanlık. Mahkemede bilirkişi olarak tanıklık eden hekimlerin ne derece ehliyetli olduğunu anlamaya çalışırdım. Ve doğa bilimleri konusunda iyi bir eğitim aldığını, yaptığım psikofarmakolojik araştırmalar üzerine pek çok rapor yayımladığını keşfettim. Ve? Peki acaba burada kendi bilimsel standartlarını göz ardı ediyor olabilir misin? Ralph hakkında bir sonuca ulaşmak için ne gibi verilerden yararlanmakta olduğunu bir düşün. Elindeki bulgulara bak. Tamamen denetim dışı bir örneklem. Dürüst ol. Hangi bilimsel standarda uygun düşer bu? Tabii terapistleriyle cinsel ilişki yaşamış hastalardan oluşan örnekleminde hep örselenmiş ya da mutsuz olmuş hastalar var. Ama bunun nedeni sadece onların yardım için sana başvurmuş olması. Benim gibi mutlu olan hastalar ise sana başvurmuyorlar. Dolayısıyla bunların ne ölçüde kalabalık olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. Başka türlü ifade edersek sen sadece payı biliyorsun. Yani terapiye gelenleri. Payda hakkında ise hiçbir bilgin yok. Yani cinsel ilişki kurmuş hastalarla terapistlerin sayısını, bunun yararını görmüş hastaların sayısını yahut böyle bir deneyimden olumlu ya da olumsuz anlamda etkilenmemiş hastaların sayısını bilmiyorsun. Çok etkileyici diye düşündü Ernest. Bu kadını profesyonel personansıyla görmek ilginç. Duruşma salonunda iddia makamı olarak onunla karşı karşıya kalmak istemezdim doğrusu. Ne demek istediğimi anlıyor musun Ernest? Haklı olamaz mıyım? Bana karşı dürüst ol. Benden önce böyle bir ilişki yaşayıp da zarara uğramamış kimseyle karşılaşmış mıydın? Ernest'in aklı yine Bell'e gitti. Seymour Trotter'ın hastasına. Bell bu sayede kurtulmuş hastalar sınıfına girer mi acaba? Seymour'la Bell'in sararmış fotoğrafı bir kez daha süzülerek geçti gözünün önünden. O kederli gözler. Ama belki de eskiye göre çok daha iyiydi. Kim bilir, belki ikisi de eskiye göre çok daha iyiydi. Veya geçici bir süre daha iyi oldular. Hayır, bu şartlarda hiç kimse hiçbir şeyden emin olamaz. Hele sonlarının ne olduğundan. Asla. İkisinin bir adada inzivaya çekilme kararını ne zaman aldığını yıllarca merak edip durmuştu Ernest. Seymour sonunda onu kurtarmaya mı karar vermişti? Yoksa ikisinin çok daha önceden beri tezgahlamakta olduğu bir şey miydi bu? Belki en başından beri. Yok, hayır. Bu düşüncelerini ona açamazdı. Ernest Seymour'la Bell'in aklından çıkarıp başını usulca iki yana sallayarak Carol'ın sorusuna cevap verdi. Hayır Carol, karşılaşmadım. Bundan zarar görmemiş tek bir hastayla karşılaşmadım. Yine de senin nesnellik konusundaki görüşlerini dikkate alacağım. Ön yargılı davranmama yardımcı olacaktır bu. Ernest kolundaki saate uzun uzun baktı. Zamanımız dolalı epey oldu. Ama ben yine de bir iki şey sormak istiyorum. Tabii, Carol'ın yüzü aydınlanmıştı. İşte ümit verici bir işaret daha. Önce ona soru sormamı istedi. Bu muhterem zevatın hiçbiri yapmaz bunu. Hatta kendi hayatıyla ilgili kişisel sorulara cevap verebileceğine dair bir ima bile var burada. Bir dahaki sefere denerim bunu. Şimdi 50 dakikayı epeyce aşarak kuralları çiğniyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin psikiyatristlerin cinsel taciz suçlamalarından sakınmak için uymaları gereken kurallarla ilgili kılavuzunu okumuştu. Bütün kurallara sıkı bir şekilde uyun. Kaygan zeminlerde dolaşmayın ve başka tarafa çekilebilecek kaçamak sözlerden kaçının. Hastalarınızla senli benli konuşmayın. Seansa tam zamanında başlayıp tam zamanında son verin. Avukat olarak girdiği her bir cinsel taciz davasında sanık sandalyesinde oturan terapistin işe 50 dakikalık süreyi aşmakla başladığını görmüştü. Hah işte diye düşündü. Burada bir kaçamak, şurada bir kaygan zemin. İki seans sonra nerelerde olacağız kim bilir. İlk olarak bugünkü seansın ardından evine dönerken herhangi bir rahatsızlık duyup duymadığını öğrenmek istiyorum. Daha önce Jep'ten söz ederken yaşadığın kuvvetli duygular hakkında ne düşünüyorsun? Jep değil, Jep. Affedersin Jep. Ondan bahsederken bir ara az kalsın bayılıyordun. Hala biraz elim ayağım titriyor. Ama kendimi kötü hissediyor değilim. Bence önemli bir noktaya temas etmiştin. Peki. İkincisi aramızdaki mesafeyi öğrenmek istiyorum. Bugün çok gayret gösterdin. Önemli şeyleri göze aldın. Kendinle ilgili gerçekten önemli ifşaatlarda bulundun. Bana büyük bir güven gösterdin ve güvenini takdir ediyorum. Sence birlikte çalışabilir miyiz? Benimle ilgili olarak neler hissediyorsun? Bana bu kadar çok şeyi ifşa etmiş olmak nasıl bir duygu yaratıyor sende? Seninle çalışmak güzeldi. Gerçekten güzel Ernest. Cana yakın ve esnek bir insansın. Seninle rahat konuşuluyor ve yaralı bölgeler üzerine odaklanma yeteneğin müthiş. Kendi içimde, benim de önceden bilmediğim bölgeler. Kendimi emin kollarında hissediyorum. Ve işte ücretin. 3 tane 50 dolarlık banknot uzattı. Hesabımı Chicago'dan San Francisco'ya aldırıyorum da şu anda nakit ödeme yapmak kolayıma geldi. Onu geçirirken emin kollarda diye içinden tekrarladı Ernest. Emin ellerde değil midir o laf? Tam kapıda ona döndü Carol ve buğulu gözlerle şöyle dedi. Teşekkür ederim. Seni bana Allah gönderdi. Sonra uzandı ve hayretler içindeki Ernest'i 2-3 saniyeliğine hafifçe kucaklayıp gitti. Carol merdivenden inerken bir hüzün dalgası salmıştı benliğine. Çok eskilerden kalma istenmeyen görüntüler gözünün önünden geçiyordu. Jep'le yaptığı yastık kavgaları, ana babalarının yatağı üstünde çığlık çığlığa zıplayışları, okula giderken kitaplarını taşıyan babası, annesinin ağır ağır mezara indirilen tabutu, lisedeki dolabından onun kitaplarını almış getirirken Rusty'nin yüzündeki çocuksu sırıtma, bir bela olarak geri dönen babası, sonra Doktor Cook'un muayenehanesinde o kederli eprimiş acemalısı. Bütün görüntüler çekip gitsin diye gözlerini kırpıştırdı Carol. Sonra Justin'i düşündü. Tam şu anda belki de kentin bir başka yerinde yeni kadınıyla el ele yürüyordu. Belki de yakındaydılar. Carol Victorian binanın ön kapısına ulaştığında Sacramento sokağında bir aşağı baktı bir yukarı. Justin'den eser yoktu. Ama uzun sarı saçlı genç çekici bir adam geliyordu koşarak. Eşofman altı, pembe gömlek ve fil dişi rengi kazak giymişti. Jogging yapıyordu. Carol'ın yanından geçip basamakları ikişer ikişer çıktı. Yaşım benden sonraki kerizidir herhalde diye düşündü Carol. Dönüp giderken başını çevirip Ernest'in muayenehanesinin penceresine baktı. Allah belasını versin diye düşündü. O orospu çocuğu bana yardım etmeye çalışıyor. Üst katta Ernest masasında oturmuş seansta aldığı notları kaydediyordu. Carol'ın parfümünden kalan keskin turunç kokusu hala havada asılıydı. 7. Ernest ile birlikte geçirdiği gözetim saatinden sonra Marshall Strider sandalyesinde geriye yaslanıp zafer prolarını düşünmeye koyuldu. 20 yıl önce Chicago'nun önde gelen psikanalistlerinden Dr. Roy Grinker'dan Freud'un divanında geçirdiği bir yılın hikayesini dinlemişti. 20'li yıllardaydı bu. O zamanlar muhteber bir psikanalist olabilmek için üstadın divanına tavaf etmek lazım geliyordu. Kimi zaman birkaç haftalığına, kimi zaman da eğer insan psikanaliz dünyasında fırtınalar koparmayı kafaya koymuşsa bir yıl kadar. Gringer'ın anlattığına göre Freud isabetli bir yorumda bulunduğunda neşesini hiç saklamazdı. Hele can alıcı bir yorum yaptığına inanıyorsa ucuz prolarla dolu kutusunu çıkarır, hastasına da bir tane ikram edip birer zafer prosu tutturmayı önerirdi. Marshall, Freud'un aktarımı böyle şirin, naif bir şekilde ele almış olmasını tebessümle andı. Tütünü bırakmamış olsa şimdi Ernest'in arkasından bir kutlama prosu yakardı. Gözetmenlik ettiği genç psikanalist birkaç aydır geliyordu ziyaretine. Ama bugünkü seans bir dönüm noktası olmuştu. Ernest'i tıbbi etik kuruluna sokmak dahiyane bir fikirdi doğrusu. Marshall çoğu zaman Ernest'in egosunda koca koca boşluklar olduğunu düşünürdü. Abartılı ve fevri bir adamdı bu. Cinsel idinin kural tanımaz parçacıkları tuhaf açılardan dışarı fırlayı fırlayı veriyordu. Ama hepsinden beteri tam bir yeni yetme edasıyla putları yıkma işine soyunuyordu Ernest. Disipline, meşru otoriteye, ondan çok daha fazla vukuf sahibi sebatkar analistlerin onlarca yıl çalışıp didinerek ortaya koyduğu bilgiye saygısı pek kıttı. Ve bu put yıkma hevesinin dağılıp gitmesi için diye düşündü Marshall, Ernest'i yargıçlık görevine getirmekten daha iyi bir yol olabilir mi? Müthiş bir fikir. İşte böyle anlarda Marshall ah keşke birileri seyrediyor olsa diye düşünürdü. Ortaya koyduğu sanat eserini takdir edecek bir seyircisi olsa. Psikanalistlerin eksiksiz bir analizden geçirilmesinin ardındaki geleneksel nedenleri herkes kabul ediyordu. Ama Marshall'ın niyeti olgunluğun hakkı yenmiş bir boyutun üzerinde, yani yıllar, 10 yıllar geçtikçe dışarıdan seyreden birileri yokken yaratıcı olabilme yeteneği hakkında er geç bir makale kaleme almaktı. Kaleme alınacak makaleler listesi uzadıkça uzuyordu bu arada. Hem başka hangi sanat dalında Freud'un psikanalizin bir bilim olduğu iddiasını bu saatten sonra kim ciddiye alacaktı canım? Kimsenin görmeyeceği eserler vermek için ömrü boyu uğraşırdı insanlar. Bir Cellini'yi düşündü ki olağanüstü güzellikte bir gümüş kadeh yapıp sonra da kasaya kilitliyor. Yahut bir Master'ı düşün. Cam bir zarafet abidesi halinde şekillendiriverdikten sonra atölyesinde bütün gözlerden uzakta parçalayıveriyor. Ne korkunç. Seyirci dediğin diye geçirdi aklından Marshall. Gözetmenlik hizmetinin henüz olgunlaşmamış terapistlere sağladığı kadri bilinmemiş ama önemli bir gıdadan başka nedir ki? Seyirci olmadan bir şeyler yaratmak için onlarca yıl süreyle pişmek gerekir. İnsan hayatı içinde geçerli bu diye düşündü Marshall. Kimsenin seyretmediği bir hayat yaşamaktan kötüsü olamaz. Analiz çalışmalarında hastalarının ilgi ve dikkat toplamaya yönelik muazzam açlığını fark etmişti hep. Uzun süredir devam eden bitmek bilmez terapide seyirci ihtiyacı dinlendirilmemiş bir faktördü gerçekten de. Yakını kaybetmiş hastalarıyla yaptığı çalışmalarda çoğu zaman hastaların seyircilerini kaybetmiş oldukları için ümitsizliğe kapıldıklarını görüyordu. Ve bu konuda Ernest'in kitabında yaptığı yorumlara katılmaktaydı. Bu hastaların hayatlarını gözlemleyen hiç kimse yoktu artık. Tabii her attıkları adımı dikkatle incelemeye vakti olan bir tanrıya inanacak kadar bahtiyar insanlar değillerse. Dur biraz dedi Marshall kendi kendine. Analiz sanatçılarının tek başlarına çalıştıkları doğru mu gerçekten? Hastalar da birer seyirci değil mi? Yok, bu açıdan seyirci sayılmazlar. Hastalar hiçbir zaman yeterince tarafsız olamazlar. En şık, en yaratıcı, analitik sözler bile etki etmez onlara. Hem bir de aç gözlüdürler. Kemiğin güzelliğine bir kez bile dönüp bakmadan, içindeki iliği emercesine, her yorumu nasıl emdiklerine baksana bir. Peki öğrencilerle gözetim seansına gelen terapistler, onlar da mı seyirci değil? Öğrenciler ender olarak analistin sanatını kavrayacak idrak gücüne haizdir. Yorum çoğu zaman onları aşar. Sonraları klinikte çalışırken belki aylar, belki de yıllar sonra bir şey belleklerini dürtüverir ve ansızın bir ışık çakar. Hocaların sanatındaki inceliği ve haşmeti aniden yakalayıverirler. Kuşkusuz Ernest için de geçerli buna. Onun da kavrayışa ve kadir birliğe eriştiği bir gün gelecek. Şu anda onu saldırganlıkla özdeşleşmeye zorlayarak eğitim analizinden en az bir yıl tasarruf etmesini sağladım. Ernest'le işini bir an önce bitirmek için acelesi falan yoktu Marshall'ın. Ernest'i daha uzun süre yanı başında istiyordu. O akşam analiz ettiği 5 hastasını da gördükten sonra Marshall alelacele eve gittiğinde kimseleri bulamadı. Karısı Shirley bir not bırakarak yemeğin buzdolabında olduğunu, kendisinin ise çiçek düzenleme kursunun sergisinden saat 7 gibi döneceğini bildirmişti. Her zamanki gibi bir ikebana aranjmanı bırakmıştı ona.
Boru gibi uzun bir seramik kap ve içinde kuş yuvasını andırır biçimde düzenlenmiş, uçları aşağı kıvrık, boz renkli, sivri sivri ve çıplak iyi ağacı dalları. Yuvanın bir ucunda da birbirinin aksi yönlere bakan iki tane uzun paskalya zambağı. Marshall, İkabena'yı neredeyse masanın öbür ucuna kadar hızla sürerken aman be diye geçirdiği içinden. Bugün 8 hasta gördüm. Bir saatte gözetmenlik yani 1400 dolar. Ve karım bana bir sofra bile kuramıyor. Çünkü bu siktirici çiçek düzenlemeleriyle meşgul. Marshall'ın öfkesi daha buzdolabındaki plastik kapları açtığı anda geçmişti. Karşı koyulması imkansız kokular yayan sebze çorbası gazpacho, taze biberlerle kavrulmuş ton balığıyla yapılan ve renkleriyle göz dolduran salat nisuaz, bir de mango, yeşil üzüm ve papaya ile hazırlanmış ahududu sosuna bulanmış meyve salatası. Shirley, gazpacho'nun bulunduğu kaseye seloteyple bir not iliştirmişti. Evreka, nihayet negatif kalori diyetini buldum. Ne kadar yersen o kadar zayıflıyorsun. Sadece iki kase yaptım. Yok olup gitmeni istemiyorum. Marshall gülümsedi ama sadece bir an. Shirley'nin daha birkaç gün önce yaptığı bir başka yok olup gitme esprisini hatırladı belli belirsiz. Yemeğini yerken Examiner'ın akşam baskısında ekonomi sayfasını açtı Marshall. Dove 20 puan yükselmişti. Tabii Examiner'da öğlen 1'deki değerler vardı sadece. Oysa günün sonuna doğru piyasalar jet hızıyla yukarı fırlıyordu. Olsun. Günde iki kez borsa endekslerine bakmaktan hoşlanırdı Marshall. Ve nasıl olsa kapanışları ertesi gün Chronicle'ın sabah baskısında okurdu. Elindeki hisselerin her birinin ne kadar artış yaptığını hesap makinesiyle bulup o günkü karını hesaplarken nefesini tuttu. 1100 dolar. Hem borsanın kapanış saatine kadar daha da yükselmiş olabilirlerdi. Sıcacık bir sevinç dalgası kapladı içini. Yeşilli beyazlı pırıltılar saçan mini mini soğan, hıyar ve kabak küplerinin yüzdüğü kıpkırmızı kıvamlı gazpacho'ya daldırdı kaşığını. Kısa günün kârı. Muayenehanede 1400, borsada 1100 dolardı. Spor sayfasını okuyup dünya haberlerine kısaca göz attıktan sonra Marshall alelacele gömleğini değiştirdi ve dışarı çıkarak gecenin karanlığına karıştı. Egzersiz tutkusu da hemen hemen para aşkı kadar güçlüydü. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri öğle tatillerinde AMCA'ya gidip basketbol oynardı. Hafta sonları bisikletle gezer ve tenise giderdi. Salı ve perşembe günleri ne yapar eder aerobik için zaman bulurdu. Saat 8'de Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü'nde toplantı vardı. Ve enstitüye kadar 30 dakikalık bir yürüyüş yapmak için erkenden çıkıyordu Marshall. Yere sıkı sıkı basarak attığı her adımda bir yandan da akşamki toplantıyı düşünüyor ve beklentileri güçleniyordu. Alışılmışın dışında bir toplantı olacaktı. Buna hiç kuşku yoktu. Birinci sınıf bir tiyatro gösterisi olacaktı. Kan dökülecekti.